Genç kızı gülerken gören sahte dişçi aniden haykırdı. Orada gülen kız, çok güzel dişleriniz var. İki paletinizi satmak isterseniz size her biri için bir Napolyon altını veririm. Paletlerim ne demek diye sordu Fantin. Paletler diye karşılık verdi usta dişçi. Ön üst dişlerindir. Çok korkunç diye haykırdı Fantin. İki Napolyon diye homurdandı yanında duran yaşlı bir dişsiz kadın. Bu kız ne şanslı. Oradan hızla uzaklaşan Fontin kendisine, güzel kız, bu teklifi düşünün. İki Napolyon işinize yarayabilir. Kararınızı değiştirirseniz bu akşam Han'a gelin. Orada olacağım diye bağıran adamın boğuk sesini duymamak için kulaklarını tıkadı. Öfkeyle eve dönen Fontin olayı iyi yürekli komşusu Margaret'e anlattı. Bunu anlayabiliyor musunuz? Ne kadar iğrenç bir adam, öyle değil mi? Böyle adamların şehir şehir gezmesine nasıl izin veriyorlar? İki ön dişimi çekecekmiş. Ama o zaman çok korkunç görünürüm. Saçlar yeniden uzar ama dişler... Ah, canavar adam. Kendimi beşinci kattan aşağı atmayı tercih ederim. Bana bu akşam Han'da olacağını söyledi. Size ne kadar para teklif etti diye sordum Aubrey. İki Napolyon. 40 frank eder. Evet dedi Fantin. 40 frank eder. Bir süre düşüncelere daldıktan sonra dikiş dikmeye koyuldu. 15 dakika sonra işini bırakıp Snyder'ın mektubunu okumak için merdivene doğru gitti. Döndüğünde yanında çalışan Margaret'e ''Kızamın ne demek olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Evet'' diye yanıtladı Margaret. ''Kızamık bir hastalıktır. Çok ilaç almayı gerektirir mi? Ah, hem de çok korkunç ilaçlar. Vücudun hangi bölgesinde görülür? Bilinen hastalıklardan biridir. Çocuklara bulaşır mı? Özellikle çocuklara. Ölümcül müdür? Hem de nasıl?'' Fontin mektubu bir kez daha okumak için merdivenin kenarına gitti. Akşam dışarı çıktığında hanların bulunduğu Paris Caddesi'ne yöneldiği görüldü. Ertesi sabah mumu idareli kullanmak için sürekli birlikte çalıştıkları Fontin'in odasına giren Marguerite, onun yatağın üzerinde solgun, buz kesmiş bir halde oturduğunu gördü. Yatmamıştı. Başlığı dizlerinin üzerindeydi. Bütün gece yanan mum neredeyse tükenmek üzereydi. Bu garip durum karşısında taş kesilen Marguerite eşikte durarak haykırdı. ''Tanrım, mumun hepsi yanmış. Burada bir şeyler olmuş.'' Sonra saçsız başını kendine doğru çeviren Fantine baktı. Fantine bir gün öncesine göre 10 yaş yaşlanmıştı. ''İsa aşkına'' dedi Margaret. ''Fantine, neyiniz var?'' ''Hiçbir şeyim yok.'' diye yanıtladı Fantine. ''Tam tersine, kızım ilaçlar sayesinde o korkunç hastalıktan ölmeyecek. Halimden memnunum.'' Konuşurken yaşlı kıza masanın üzerinde parıldayan iki Napolyon'u işaret ediyordu. Ah, ulu tanrım dedi Margaret. Ama bu bir servet. Bu altınları nereden buldunuz? Onları kazandım diye yanıtladı Fantin gülerek. O sırada mum yüzünü aydınlatıyordu. Bu kanlı bir gülümsemeydi. Dudaklarının kenarında kırmızımtırak bir tükürük ve ağzının içinde kara bir delik vardı. Dişleri sökülmüştü. 40 frankı Montfermeil'e gönderdi. Zaten Cosette de hasta değildi. Bu Tinedir'in ondan para sızdırmak için çevirdiği bir dolaptı. Fontin aynasını pencereden aşağı fırlattı. Uzun zamandan beri ikinci kattaki odasından ayrılmış, çatının altına kapısı mandalla kapanan, tavanı belli bir açıyla zemine doğru eğildiği için kafasını sürekli tavana çarptığı bir odaya taşınmıştı. Zavallı odasının dibine tıpkı kaderinin derinliklerine doğru gittiği gibi gitgide daha fazla eğilerek geçebiliyordu. Artık karyolası yoktu. Yorgan olarak bir paçavrayı kullanıyordu. Yerde bir şilte, onun dışında hasırı yıpranmış bir iskemle vardı. Bir köşede unutulduğu için kurumuş bir gül fidanı, diğer köşede su koymak için kullandığı bir yağ kabı vardı. Kışın donan bu kabın çeperinde su içmek için kırdığı buzun izlerinden oluşan birçok halka vardı. Utanma duygusunu kaybetmiş, zarafeti mahvolmuştu. Son zamanlarda kirli başlıklarla dışarı çıkıyor, zamanı olmadığından ya da kayıtsızlığından giysilerini onarmıyordu. Topukları yıprandıkça çoraplarını ayakkabılarının içine çekiyor, çoraplarının kıvrımları dikey olarak aşağı uzanıyordu. Eski ve yıpranmış korsesini en ufak bir harekette yırtılan pamuklu bez parçalarıyla yamıyordu. Caddelerde, merdivenlerde karşılaştığı alacakları sürekli çıngar çıkarıyor, ona hiç aman vermiyorlardı. Gecelerini ağlayarak ve düşünerek geçiriyordu. Gözleri çok parlaktı ve sol kürek kemiğinin üzerinde hiç dinmeyen bir ağrı hissediyor, devamlı öksürüyordu. Madeleine babaya derin bir nefret besliyor, yine de halinden hiç yakınmıyordu. Günde 17 saat dikiş dikiyordu. Ama hapishanenin taşeron işlerini halleden bir girişimci tutuklu kadınları ucuza çalıştırdığı için ücretler aniden düşmüştü. Serbest çalışan işçilerin günlük kazançları 75 santime inmişti. Günde 17 saatlik çalışmanın karşılığında 75 santim. Alacakları gitgide acımasızlaşıyor, mobilyalarının neredeyse tamamını geri alan eskici ona hiç durmadan ''Kaltak, paramı ne zaman ödeyeceksin?'' diyordu. Ulu Tanrım, ondan ne istiyorlardı? Kendini her yandan kıstırılmış hissediyor ve içinde yırtıcı bir hayvanınkine benzer eğilimler gelişiyordu. Tam da o dönemde Snyder ona bir iyi niyetle para göndermesini beklediklerini, kendisine acilen 100 frank gerektiğini, aksi takdirde anlattığı ağır hastalığın ardından nekaat dönemini getiren küçük kaseti başına geleceklere çaldırmadan bu soğukta kapıya koyacağını yazmıştı. 100 frank diye düşündü Fantin. Ama günde 5 frank kazanabileceğim bir iş var mı? Tamam o zaman dedi içinden. Geriye ne kaldıysa onu satarım. Bahtsız kadın fahişeliğe başladı. Fantin'in başına gelen bu felaketin anlamı neydi? Toplum bir köle satın almıştı. Kimden? Sefaletten. Açlıktan, soğuktan, yalnızlıktan, terk edilmişlikten, yoksulluktan. Acıklı bir pazarlık. Bir parça ekmeğe karşı bir ruh. Sefalet arz ediyor, toplum kabul ediyor. İsa'nın kutsal yasası toplumumuzu yönetse de henüz her alanına tam anlamıyla nüfuz edemedi. Avrupa uygarlığında köleliğin kalktığı söyleniyor. Bu doğru değil. Kölelik hala zarafeti, zafiyeti, güzelliği, anneliği temsil eden kadınlar üzerinde erkeklerin büyük bir yüz karalarından biri olarak uygulanıyor ve buna fahişelik deniyor. Bu kederli dramın bu sahnesinde eski Fantin'den geriye hiçbir şey kalmamıştı. Çamur olmuş ve mermere dönüşmüştü. Ona dokunan üşüdüğünü hissediyordu. Gelip geçiyor, isteklerinize katlanıyor, ardından sizi tanımıyordu. Yüzünü onursuz ve acımasız bir ifade kaplamış, hayat ve toplumsal düzen ona son sözlerini söylemişti. Başına gelebilecek ne varsa gelmişti. Tüm bunların acısını hissetmiş, hapsine katlanmış, her sınavdan geçmiş, her acıyı çekmiş, her şeyini kaybetmiş, hep ağlamıştı. Ölümün uykuya benzediği gibi kayıtsızlığa benzeyen boyun eğişe boyun eğmişti. Artık hiçbir şeyi umursamıyor, hiçbir şeyden korkmuyordu. Tüm bulutlar üzerine yığılmış, tüm okyanuslar üzerinden geçmişti. Ama ne önemi vardı? O, suyu sonuna kadar emmiş bir süngerdi. En azından böyle sanıyordu. Ama her şeyin sonuna gelindiğini ve artık dibe vurulduğunu düşünmek bir hataydı. Ne yazık! Tüm bu kaderler neden böyle iç içe geçmiş halde sürüklenirler? Bu neden böyledir? Bunu tüm karanlıkları gören bilir. Tektir. Adı Tanrı'dır. Tüm küçük şehirlerde, özellikle Mont-Saint-Sulpice'de yılda 200 bin frank saçıp savuran Paris'teki benzerleri gibi yılda 1500 frankı kemirip tüketen delikanlılar vardır. Bunlar hiçbir insani değeri bulunmayan, biraz toprağa, biraz ahmaklığa, biraz zekaya sahip olan, salonlarda hödük gibi davranan, meyhanelerde kendini soylu bir beyefendi sanan, tarlalarında, ormanlarından, köylülerden söz eden, beyni sahibi olduklarını göstermek için aktristleri ıslıklayan, savaşçı olduklarını göstermek için garnizonun subaylarıyla dövüşen, ava çıkan, sigara ve içki içen, esneyip duran, enfiye çeken, bilardo oynayan, arabadan inen yolculara bakan, kafelerden çıkmayan, masalarının altında kemik yiyen köpekleri ve servis yapan metresleriyle akşam yemeklerini hanlarda yiyen, bir meteliğin hesabını soran, o yılın modasını abartan, trajedilere hayranlık duyan, kadınları aşağılayan, eski çizmelerini yıpratan, Parislinin gözüyle Londra'yı ve Pantromosolo'nun gözüyle Paris'i taklit eden, hiç çalışmadan, hiçbir işe yaramayan, suya sabuna dokunmadan derbederce yaşlanan, özgün hiçbir yaşı bulunmayan o sınıfa mensup, iyiliş edilmiş asalak kişilerdir. Monsieur Félix Tholomyès, Paris'i hiç görmeden taşrada yaşasaydı bu adamlardan biri olacaktı. Daha zengin olsalardı beyefendi, daha yoksul olsalardı aylak olarak anılacaklardı. Aslında bunlar avare tiplerdi. Bu aylaklar arasında sıkıcı olanlar, canı sıkılanlar, hayalperestler ve ilginç gençler vardı. Bu dönemde bir beyefendi geniş bir yakalık, boyun bağı, köstekli saat takar, içlerinde mavi ve kırmızının da yer aldığı üç renkli üç yeleği üst üste giyer, çift sıralı gümüş düğmeler omuzlarına kadar yükselen zeytin yeşili renginde kuyruklu kısa bir ceket ve iki kenar şeridinde her zaman tek olan sayıları 1 ile 10 arasında değişen pensler bulunan daha koyu yeşil bir pantolonla gezerdi. Bunlara topuklarında küçük demirler olan yarım botları, kenarları dar, yüksek bir şapkayı, gür saçları, kalın bir bastonu ve Poitiers cinaslarıyla süslenen sohbetleri, özellikle de mahmuzları ve bıyıkları eklerseniz bu beyefendileri zihninizde canlandırabilirsiniz. O dönemde bıyıklar burjuvalığı, mahmuzlar piyade subaylığını temsil ediyordu. Taşralı beyefendinin mahmuzları daha uzun, bıyıkları daha ürkütücüydü. Güney Amerika Cumhuriyeti'nin İspanya ile Bolivar'ın Marilo ile savaştığı dönemdi. Kenarları dar şapka giyenler kralcı sayılıyor ve Marilo yandaşları olarak nitelendiriliyor. Bolivarcı denilen liberaller kenarları geniş şapkalar takıyorlardı. Geçtiğimiz sayfalarda anlatılanlardan 8-10 ay sonra 1823 Ocak ayının ilk günlerinde karlı bir akşam vakti bu beyefendilerden, bu avarelerden Mori Hoca olduğunu için sağduyulu sayılanlardan biri, soğuk havalarda o dönemin modasını tamamlayan kalın bir pantolonun sıcaklığına sarılmış bir halde, dekolte bir balo elbisesi ve başına taktığı çiçeklerle subaylar kafesinin camekanı önüne gidip gelen bir kadına laf atıp duruyordu. Bu beyefendi modaya uygun bir şekilde tütün içiyordu. Her önünden geçtiğinde bu kadına sigarasının dumanıyla birlikte nüktedan ve komik olduğunu sandığı birkaç hareket yağdırıyordu. ''Ne kadar çirkinsin, bir köşeye saklanmak ister misin? Ağzında diş kalmamış.'' gibi. Bu mösyonun adı Bamatovis'ti. Süslenmiş hüzünlü bir hayalet gibi karın üzerinde gidip gelen kadın ona cevap vermiyor. Hatta başını bile çevirmiyor. Sessizce ve kasvetli bir şekil sürdürdüğü gelgitler arasında tıpkı falakaya yeniden yatırılan bir asker gibi 5 dakikada bir bu olaylara maruz kalıyordu. Kuşkusuz bu umursamazlıktan incinen aylak, kadının arkasını döndüğü bir andan yararlanarak sessizce ona doğru ilerledi. Kahkahasını bastırmaya çalışırken yere eğilip bir avuç kar aldı ve bu karı kadının iki çıplak omuzunun arasından sırtına bıraktı. Çığlık atan kadın arkasını döndü. Adamın üzerine bir panter gibi sıçrayarak en ağır ve ürkütücü hareketlerin eşliğinde tırnaklarını yüzüne geçirdi. Alkolün etkisiyle boğuklaşmış bir sesle savrulan bu hakaretler gerçekten de öndeki iki dişi eksik olan bir ağızdan iğrenç bir şekilde çıkıyordu. Bu Fantin'den başkası değildi. Çıkan gürültü üzerine kafeden dışarı fırlayan subaylar, yoldan geçenlerle birlikte bir kadın ve bir erkekten oluştuğu güçlükle anlaşılan bu girdabın etrafında gülen, yuhalayan, alkışlayan geniş bir çember oluşturdular. Şapkası yere düşen adam çırpınıyor, başındaki süs çiçekleri dağılan, öfkeden morardığı için korkunç görünen dişsiz ve saçsız kadın haykırarak ona tekme ve yumruk darbeleri indiriyordu. Aniden kalabalığı yaran uzun boylu bir adam, kadını çamurla kaplı seten korsesinden kavrayarak ''Benimle geliyorsun'' dedi. Başını kaldıran kadının öfkeli sesi hemen kesildi. Bakışları donuklaştı, moraran yüzü sarardı. Korkudan titriyordu. Javert'i tanımıştı. Beyefendi bunu fırsat bilip olay yerinden uzaklaşmıştı. Kalabalığı yaran ve hızlı adımlarla meydanın dibindeki karakola doğru ilerleyen Javert, kendisine hiç karşı koymayan sefil kadını arkasından sürüklüyor, ikisi de tek bir söz etmiyorlardı. Neşelerinin doruk noktasına ulaşmış olan izleyiciler laflar atarak peşlerinden geliyorlardı. Büyük bir sefalet amansız hakaretlere vesile olurdu. Sobayla ısınan basık tavanlı karakolda bir nöbetçi vardı. Camlı ve parmaklıklı kapıyı açan Javert kızla birlikte içeri girip merakları hayal kırıklığına uğratacak şekilde kapıyı kapattı. Ayak parmaklarının ucunda dikilip boyunlarını karakol kapısının buğulu camına doğru uzatan izleyiciler içeride neler olduğunu görmeye çalışıyorlardı. Merak oburluktur. Görmek oburca yemektir. İçeri giren Fonti yığıldığı köşede hiç kımıldamadan sessiz, korkmuş bir köpek gibi çömelmiş bir halde oturuyordu. Karakol çavuşunun masanın üzerinde yanan bir mum bırakması üzerine iskemlesine oturan Javert cebinden pullu bir kağıt çıkarıp yazmaya başladı. Bu sınıftan kadınlar yasalarımız tarafından tamamıyla polisin insafına bırakılmıştır. Polis istediğini yapar. Onları keyfince cezalandırıp mesleklerini icra etmek ve özgürlük olarak adlandırdıkları iki hüzünlü şeyden mahrum eder. Joey soğukkanlıydı. Ciddi yüzüne hiçbir duygu yansımıyordu. Yine de zihni çok ciddi bir meseleyle meşgul gibi görünüyordu. Acımasız vicdanının tüm özenini, sınırsız yetkisini hiçbir denetime tabi olmadan kullandığı o anlardan birini yaşıyordu. O anda polis iskemlesini mahkeme heyeti gibi görüyordu. Yargılıyor, yargılıyor ve mahkum ediyordu. Yaptığı büyük işin etrafına zihindeki tüm düşünceleri davet ediyordu. Bu kızın yaptıklarını düşündükçe daha da isyankarlaştığını hissediyordu. Bir suç işlendiğini gördüğü kesindi. Caddede insan sayılmayacak bir yaratığın mülk sahibi bir seçmen tarafından temsil edilen topluma hakaret ettiğine, saldırdığına tanık olmuştu. Bir fahişe, bir burjuvaya meydan okumuştu. Javert bunu görmüştü. Sessizce yazıyordu. Yazısını bitirip imzasını attıktan sonra katladığı kağıdı karakol çavuşuna uzattı. Ve yanınıza 3 adam alıp bu kızı cezaevine götürün dedi. Ardından Fointine dönüp 6 ay hapse mahkum oldun diye ekledi. Bassız kadın titredi. 6 ay, 6 ay hapis diye bağırdı. 6 ay boyunca günde yarım frank kazanmak. Ama Kusedim ne olacak? Kızım, kızım ama sayın müfettiş, Sinezerler hala 100 frank borcum olduğunu biliyor musunuz? Karakol nöbetçilerinin çamurlu çizmeleriyle ıslanmış döşemenin üzerinde süründü. Ayağa kalkmadan ellerini birleştirip dizleriyle hızlı adımlar attı. Monsieur Javert dedi, beni bağışlayın. Sizi temin ederim ki haksız değildim. Olayın nasıl başladığını görseydiniz bunu anlayacaktınız. Ulu Tanrı adına yemin ederim ki suçsuzum. Tanımadığım bir burjuva beyefendi sırtıma buz doldurdu. Kimseye zarar vermeden sakince yürürken sırtımıza kar doldurmaya hakları var mı? Birden şok oldum. Gördüğünüz gibi biraz hastayım. Üstelik bir süreden beri bana hakaret ediyor. Çirkinsin, dişlerin yok diyordu. Dişlerim olmadığını biliyorum. Bense hiç umursamıyor, eğlenmek isteyen bir mösyö olduğunu düşünüyordum. Ona saygılı davranıp hiçbir şey söylemedim. Az sonra sırtıma kar doldurdu. Mösyö Javert, iyi yürekli müfettişim. Orada söylediklerime tanıklık edecek biri yok mu? Belki kızmakla haksızlık ettim. Bilirsiniz, insan ilk başta kendine hakim olamaz. Tepki gösterir. Hem de hiç beklemediğiniz bir anda sırtınıza buz gibi kar döküldüğünde. Üstelik bu mösyönün şapkasını ezmekle hata ettim. Ama neden çekip gitti? Ondan özür dileyebilirdim. Ah tanrım, ondan özür dilemek gururumu hiç de incitmezdi. Monsieur Javert, beni bu seferlik bağışlayın. Bakın, cezaevlerinde günde 12 santim kazanıldığını bilmiyorsunuz. Bu hükümetin suçu değil ama günde 12 santim kazanılıyor. Düşünsenize, 100 frank borcum var. Bunu ödeyemezsem küçük kızımı bana geri gönderecekler. Ah tanrım, yaptım bu aşağılık işle onu yanımda barındıramam. Ah Kusetim, Meryem Ana'nın küçük meleği, zavallıcık, başına neler gelecek. Size ona bakan Sinizerlerin köylü, hancı ve muhakeme gücünden yoksun olduklarını söyleyeceğim. Onların paraya ihtiyaçları var. Beni hapse atmayın. Altın kalpli müfettişi öğretim. Kızımın kış ortasında başına neler geleceğini aldırmadan sokağa atılacağını anlıyor musunuz? Merhamet edin. Daha büyük olsaydı geçimini sağlayabilirdi. Ama bu yaşta mümkün değil. Aslında ben kötü bir kadın değilim. Beni bu hale getiren alçaklık ya da açgözlük değil. Yoksulluğumdan dolayı sevmememe rağmen biraz olsun rahatladığı için içki içtim. Mutlu olduğum dönemlerde düzensiz bir kadın olmadığımı anlamak için dolaplarıma bakmak yeterlidir. Birçok giysim vardı. Monsieur Javert, merhamet edin. Kuru ve kısa bir öksürüğün eşliğinde iki büklüm olmuş, hıçkırıklara boğulmuş, gözyaşlarıyla körleşmiş, boğazı kurumuş bir halde ellerini ovuşturarak can çekişen bir insanın sesiyle hafifçe kekeleyerek konuşuyordu. Büyük kederler sefilleri dönüştüren ilahi ve korkunç bir ışıktır. Fonti yeniden güzelleşmişti. Bazen konuşmasına ara veriyor, hafiyenin redingotunu şefkatle öpüyordu. Granitten bir yüreği bile yumuşatabilirdi ama karşısında tahta bir yürek vardı. Tamam dedi Javert, seni dinledim. Her şeyi iyice anlattın mı? Şimdi yürü, 6 ay hapiste kalacaksın. Tanrı insan kılığına girip buraya gelse senin için hiçbir şey yapamaz. Bu gösterişli, Tanrı insan kılığına girip buraya gelse senin için hiçbir şey yapamaz sözlerini duyduğunda kararın kesin olduğunu anlayıp olduğu yere yığılırken mırıldandı. Merhamet. Javert arkasını döndü. Askerler Fontaine'in kollarından kavradılar. Bir adam birkaç dakika önce kimse farkına varmadan içeri girmişti. Kapıyı kapamış, duvara yaslanmış ve Fantin'in umutsuz yakarışlarını duymuştu. Askerler ayağa kalkmak istemeyen bassız kadının kollarını kavradıklarında bir adım atıp beklediği o karanlık köşeden çıktı. ''Bir dakika lütfen'' dedi. Gözlerini kaldıran Javert, Madeleine'i tanıyınca şapkasını çıkarıp onu öfkeli bir beceriksizlikle selamladı. ''Bağışlayın Sayın Başkan.'' Bu Sayın Başkan sözleri Fantin'in üzerinde garip bir etki yarattı. Topraktan çıkan bir hayalet gibi ayağa kalkıp askerleri iki koluyla iteledikten sonra kendine engel olunmasına izin vermeden doğrudan Madeleine'e doğru yürüdü. Afallamış bakışlarını ona sabitleyerek haykırdı. Ah, demek Sayın Başkan sensin. Ardından bir kahkaha atıp yüzüne tükürdü. Yüzünü silen Madeleine, müfettiş Javert, bu kadını serbest bırakın dedi. Javert çıldırmak üzere olduğunu hissetti. O anda hayatı boyunca hiç hissetmediği ve birbirine karışmış darbeler halinde gelen şiddetli duygular yaşadı. Halktan bir kızın bir belediye başkanının yüzüne tükürmesi en ürkütücü karabasanlarda bile mümkün olamazdı. Diğer yandan zihninin derinliklerinde bu kadının kim olduğu ve bu belediye başkanının kim olabileceği hakkında belli belirsiz, iğrenç bir yakınlaşma kuruyor. Bu çirkin saldırıda olağanüstü bir durumun bulunmadığını korkuyla sezinliyordu. Ama yüzünü sakince kurulayan bu belediye başkanının, bu yöneticinin, "Bu kadını serbest bırakın," dediğini duyduğunda gözleri şaşkınlıkla kamaştı. Ne düşüneceğini, ne söyleyeceğini bilemedi. Sınırlarını zorlayan bir afallamayla tek laf edemedi. Bu sözler Fantine garip duygulara sevk etmişti. Çıplak kolunu kaldırıp sendelercesine elini sobanın kapağına uzattı. Bu arada etrafına bakınıyor, kendi kendine konuşurmuş gibi alçak sesle şunları söylüyordu. "Özgürlük. Beni serbest bırakacaklar. 6 ay hapis yatmayacak mıyım? Bunların söylenmiş olması mümkün değil. Yanlış duydum. Bu canavar belediye başkanı bunları söylemiş olamaz. İyi yürekli mesajı ver. Yoksa serbest bırakılmamı siz mi söylediniz? Ah, bakın. Size olanları anlatacağım. Siz de gitmeme izin vereceksiniz. Başıma gelenlerin tek sorumlusu bu lanet, bu iblis belediye başkanı. Mesajı ver. Düşünsenize, beni işten kovdu. Hem de atölyede dedikodu yapan birkaç alçak yüzünden. Bundan korkunç bir şey olabilir mi? İşini dürüstçe yapan zavallı bir kızı işten atmak. Sonra parasız kaldığımda başıma tüm bu felaketler geldi. Önce polis beyefendilerin hapishane taşeronlarının zavallılara haksızlık etmesini önlemek üzere bir düzenleme yapmaları gerekiyor. Size bunu açıklayacağım. Gömlek dikerek günde 1 frank kazanıyorsunuz. Sonra bu ücret yarım franka düşüyor. Bu parayla geçinmek mümkün değil. Bu durumda herkes başının çaresine bakıyor. Ben küçük kasetim yüzünden fahişelik yapmaya başladım. Şimdi her şeyin bu soysuz belediye başkanının başının altından çıktığını anlıyor musunuz? Subayların kafesinin önünde o burjuva beyefendinin şapkasını ezdim. Ama o da elbisemi karaladı. Bizim gibiler akşamları giyebileceği tek bir ipek elbiseleri vardır. Mesajı ver. Gördüğünüz gibi kimseye kasıtlı olarak kötülük yapmadım. Ve her yanda benden daha kötü oldukları halde daha mutlu görünen kadınlara rastlıyorum. Möstejever, serbest bırakılmamı siz söylediniz. Öyle değil mi? Hakkımda bilgi toplayın. Ev sahibimle konuşun. Artık kiramı ödeyebiliyorum. Size benim dürüst bir kadın olduğumu söyleyecekler. Ah, tanrım, beni bağışlayın. Farkında değildim. Soba ben kapağını araladığım için tutuyor. Madeline onu büyük bir dikkatle dinliyordu. Kadın konuşurken yeleğinin cebini karıştırmış, bir kese çıkarıp açmış, boş olduğunu görünce yeniden cebine koymuştu. ''Ne kadar borcunuz olduğunu söylemiştiniz?'' diye sordu Fantine. Gözünü Javert'in ayırmayan Fantine başını ona doğru çevirdi. ''Ben seninle mi konuşuyorum?'' Sonra yüzünü askerlere döndü. ''Söyleyin, yüzüne nasıl tükürdüğümü gördünüz mü?'' ''Ah, ihtiyar iblis, buraya beni korkutmak için geldin ama ben senden korkmuyorum.'' Mösyö Javert'den, altın kalpli Mösyö Javert'den korkuyorum. Bu şekilde konuşurken yeniden müfettişe döndü. Anlayacağınız gibi, sayın müfettiş, adil olmak gerekiyor. Sizin adil davrandığınızı biliyorum. Sayın müfettiş, aslında sıradan bir olay. Eğlenmek isteyen bir adam bir kadının sırtına biraz kar dolduruyor. Bu durum subayları güldürüyor. İnsanların oyalanacak bir şeylere ihtiyacı var. Biz de onları eğlendirmek için bu işi yapıyoruz. Ardından siz geldiniz. Düzeni sağlamak zorundaydınız. Kadını suçlu olarak karakola getirdiniz ama iyi yürekli olduğunuz için iyice düşününce serbest bırakılmamı söylediniz. Çünkü 6 ay hapis yatarsam çocuğuma para gönderemem. Ama bir daha gözüme görünme alçak diyebilirsiniz. Ah, monsieur, bir daha hiçbir şey yapmayacağım. Artık ne yaparlarsa yapsınlar kılımı kıpırdatmayacağım. Bugün kendimi kötü hissettiğim için bağırdım. O beyefendinin sırtımı karla dolduracağını beklemiyordum. Üstelik söylediğim gibi sağlığım yerinde değil. Öksürüyorum. Midemde canımı yakan bir şişlik var. Doktor tedavi olmamı söyledi. Bakın, dokunun, elinizi verin. Çekinmeyin. İşte şurada. Artık ağlamıyor, okşayıcı bir ses tonuyla konuşuyordu. Javert'in kaba elini beyaz ve zarif göğsüne dayarken ona gülümseyerek bakıyordu. Aniden giysilerini düzeltti, elbisesinin yerde sürünürken neredeyse dizlerine kadar yükselen kıvrımlarını aşağı indirdi ve kapıya yöneldi. Askerleri dostça selamlarken onları alçak sesle. ''Çocuklar, sayın müfettiş serbest bırakılmamı söyledi. Gidiyorum.'' dedi. Kapının kolunu eliyle tuttu. Bir adım daha atsa sokakta olacaktı. O ana kadar gözlerini yere dikmiş bir halde hiç kımıldamadan ayakta duran Javert, bu sahnenin ortasında yerinden eğreti bir şekilde oynatıldığı için tekrar yerine yerleştirilmesini bekleyen bir heykel gibi görünüyordu. Kapı kolunun sesiyle kendine geldi. Başını yetkin bir otoriteyi temsil eden, gücün kaybedildiği anlarda daha da ürkütücü olan, yırtıcı hayvanda vahşi, değersiz insanda gaddar bir şekilde beliren o ifadeyle kaldırdı. "Çavuş!" diye bağırdı. "Bu hayasız kadının gittiğini görmüyor musunuz? Size onun gitmesini kim söyledi?" "Ben," dedi Madeline. Joel'in sesiyle titreyen Fantine, suçüstü yakalanmış bir hırsız gibi kapının kolunu bıraktı. Madeline'in sesi duyulunca geri döndü ve ondan itibaren tek bir söz etmeden, rahatça soluk alıp vermekten bile çekinerek kimin konuştuğunu anlamak için bir Madeline'e bir Joel'e bakmaya başladı. Başkanın Fantine'in serbest bırakılması talimatını vermesinden sonra çavuşa bu şekilde hitap edebilmesi için Joel'in söylendiği gibi zıvanadan çıkmış olması gerekiyordu. Sayın Başkan'ın orada olduğunu unutacak bir duruma mı düşmüştü? Bir yetkilinin böyle bir talimat vermesinin mümkün olmadığı ve kuşkusuz belediye başkanının farkında olmadan başka bir şey söylemek istediği sonucuna mı varmıştı? Ya da iki saatten beri tanık olduğu garip olaylar karşısında olağanüstü kararlar alınması, astın üste, hafiyenin yöneticiye, polisin yargıca dönüşmesi gerektiğini ve bu olağanüstü taşkınlığın etkisiyle düzenin, yasanın, ahlakın, hükümetin, toplumun tamamıyla kendisinde cisimleştiğini mi düşünüyordu? Her ne olursa olsun, Madeline o ben sözcüğünü kullandığında polis Jevon soğuk bir ifadeyle, solgun bir yüzle, morarmış dudaklarıyla, umutsuz bakışlarıyla, hafifçe titreyen bedeniyle belediye başkanına döndüğü görülmüş ve ona gözlerini yere dikerek sert bir ses tonuyla beklenmedik bir şekilde cevap vermişti. "Sayın Başkan, bu mümkün değil." "Nasıl?" dedi Madeline. "Bu sefil kadın bir burjuvaya hakaret etti." "Müfettiş Jevon," diye devam etti Madeline, yatıştırıcı ve dingin bir ses tonuyla. "Dinleyin. Siz dürüst bir insansınız. Sizinle anlaşmakta güçlük çekeceğimizi sanmıyorum. Gerçeği anlatayım. Bu kadını götürdüğünüz sırada meydandan geçiyordum. Orada hala bir kalabalık vardı. Neler olduğunu sorup her şeyi öğrendim. Suçlu olan burjuvaydı ve aslında polisin onu yakalaması gerekirdi. Bu sefil kadın sayın başkana da hakaret etti." "Bu beni ilgilendirir," dedim ödleyin. "Hakaret bana edildiğine göre istediğim gibi davranabilirim." "Sayın Başkan beni bağışlasın. Ona edilen hakaret adalete edilmiş demektir." "Müfettişe ver," diye karşılık verdi. "Adaletin önceliği vicdandır. Bu kadını dinledim. Ne yaptığımın farkındayım." "Ben de sayın o adam, uzun süreden beri başına gelen tüm felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü o belediye başkanı olması karşısında tüm bedeni titriyordu. Üstelik kendisine iğrenç bir şekilde hakaret etmesine rağmen kendisini kurtarmıştı. Yoksa yanılmış mıydı? Tüm ruhunu baştan başa değiştirmesi mi gerekiyordu? Ne yapacağını bilmiyor, titriyordu. Kendinden geçmiş bir halde dinliyor, afallayarak bakıyor ve Madeline'in söylediği her sözde içindeki nefretin korkunç karanlıklarının eriyip yıkılıp gittiğini ve yüreğini tasvir edilemez bir sevincin, güvenin ve sevginin ısıttığını hissediyordu. Javer dışarı çıkınca Madeline ona dönüp ağlamasını bastırmak için güçlükle konuşan ciddi bir adamın ifadesiyle "Sizi dinledim," dedi. "Söyledikleriniz hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Gerçek olduklarını sanıyorum, gerçek olduklarını hissediyorum. Fabrikamdan neden ayrıldığınızı bile bilmiyordum. Neden bana danışmadınız? Ama çözümü var. Borçlarınızı ödeyeceğim. Çocuğunuzu buraya getirmenizi ya da sizin oraya gitmenizi sağlayacağım. Burada, Paris'te, nerede isterseniz orada yaşayacaksınız. Çocuğunuzun ve sizin sorumluluğunuzu üzerime alıyorum. İsterseniz artık hiç çalışmayın. Size gerekli parayı vereceğim. Yeniden mutlu ve onurlu bir yaşam sürdüreceksiniz. Üstelik dinleyin. Her şeyi anlattığınız gibi ise bundan zaten kuşku duymuyorum. Tanrı önünde erdeminizi ve kutsallığınızı asla kaybetmemişsiniz. Ah zavallı kadın." Zavallı Fontaine'in yüreğini kaldıramayacağı şeyler söylüyordu. Cosette yanına almak, bu alçakça yaşamdan kurtulmak, Cosette'le birlikte özgür, varlıklı, mutlu, onurlu bir yaşam sürdürmek, sefaletin ortasında aniden cennetin gerçeklerinin belirdiğini görmek, kendisiyle konuşan bu adama şaşkınlıkla baktı ve ancak 2-3 kere hıçkırabildi. Ah ah, bacakları kıvrıldı. Madeline'in önünde diz çöktü ve Madeline engellemesine fırsat bırakmayan bu kadının elini tutup dudaklarına götürdüğünü hissetti. Ardından Fantine bayıldı. Madeline, Fonsi'nin fabrikasındaki revire taşıtıp onu rahibelere emanet etti. Ateşi çok yüksekti. Gece zaman zaman sayıklayıp yüksek sesle kendi kendine konuşsa da sonunda uykuya daldı. Ertesi gün öğleye doğru uyanan Fontin yatağının hemen yanında birinin soluk alışverişini duyup karyolasının perdesini araladı ve ayakta başının üzerinde duran bir şeye bakan Maudlin'i gördü. Merhamet ve endişeyle dolu bir bakış yakarıyordu. Onun bakışlarını yönelttiği noktayı gözlemleyen Fontin, Madeleine'in gözlerini duvara asılı bir haça diktiğini fark etti. Madeleine artık Fontin'in gözünde başka bir kimliğe bürünmüştü. Onu ışıklı bir haleyle çevrelenmiş gibi görüyordu. Tanrı'ya içtenlikle yakarışını uzun süre hiç konuşmadan izleyen Fontin, sonunda çekingen bir ifadeyle ''Orada ne yapıyorsunuz?'' dedi. Bir saatten beri orada duran Madeleine, Fontin'in uyanmasını bekliyordu. Kızın ellerini tutup nabzını yokladıktan sonra yanıtladı. ''Nasılsınız?'' ''İyiyim, uyudum.'' dedi. ''Sanırım daha iyiyim. Önemli bir şeyim yok.'' Belediye başkanı kadının daha önceki sorusuna yeni duymuş gibi karşılık verdi. ''Yukarıda acı çekene yakarıyordum.'' Ve içinden ekledi. ''Aşağıda acı çeken için.'' Bütün geceyi ve sabahı bilgi toplamakla geçiren Maudlin, şimdi her şeyi, Fantin'in yaşamındaki yürek sızlatan tüm ayrıntıları biliyordu. Devam etti. ''Zavallı anne, çok acı çekmişsiniz. Ah, ama üzülmeyin artık. Tanrı'nın sevdiği kullarına bahşettiği ödüllere layıksınız. İnsanlar bu şekilde meleklere dönüşüyorlar. Ama bu dönüşüm için acı çekmeleri onların suçu değil. Nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlar. Bakın, çıktığınız o cehennem cennetin giriş bölmesidir. Yola oradan devam etmek lazım.'' Derin bir iç çekti. Fontaine ise iki dişin eksik olduğu o muhteşem gülümsemesiyle gülümsüyordu. Javert daha o gece bir mektup yazmış, ertesi sabah postanede kendi elleriyle teslim etmişti. Paris'e gönderilen mektubun üzerinde ''Sayın Emniyet Müdürü Sekreterine'' yazıyordu. Karakoldaki olay kulaktan kulağa yayıldığı için mektubu gören postane müdüresi ve personeli Javert'in yazısını tanıyıp Paris'e istifa mektubunu gönderdiğini sandılar. Madeleine de hemen tinedörlere bir mektup yazdı. Fontin'in onlara 120 frank borcu vardı. Belediye başkanı onlardan gönderdiği 300 frankla borcu kapatmalarını ve hastanesinin beklediği kızını hemen getirmelerini istedi. Bu mektup tinedörü şaşkına çevirdi. ''Vay canına!'' dedi karısına. ''Bu çocuğu bırakmayalım. O sıska tarla kuşu sağlayacak bir ineğe dönüşecek. Sanırım ahman biri annesine gönlünü kaptırdı.'' Mektuba ustalıkla düzenlenmiş 500 küsür franklık bir borç özetiyle karşılık verdi. Borcun 300 frankın üzerindeki tutarına karşı çıkmak mümkün değildi. Bu meblağ, Eponi ve Ezelman'ın uzun süren hastalıkları sırasında doktor ve eczane masraflarına ayrılmıştı. Daha önce de söylediğimiz gibi, Kuset hastalanmamış, küçük bir isim değişikliği oyunu yapan Tinedor faturanın altına 300 frank alınmıştır yazısını eklemişti. Kalan 300 frankı da gönderen Madeleine onlara Kuset'e hemen getirin diye yazmıştı. ''Şuraya bak,'' dedi Tinedor. ''Çocuğu götürmeyelim.'' Bu arada hastalığı iyileşmeyen Fontin hala revirde yatıyordu. Rahibeler bu kızı ilk başlarda tiksintiyle yaklaşarak tedavi etmişlerdi. Remis'teki alçak kabartmaları görenler, çılgın bakirelere bakan bilge bakirelerin alt dudaklarını küçümsercesine bükmelerini hatırlarlar. Vesta rahibelerinin yoldan çıkmış kadınlara karşı duydukları bu evvel zamandan kalma küçümseme, kadın saygınlığının en derin içgüdülerinden biridir. Rahibeler dini bütünlüğün de katkısıyla Fontin'e bu şekilde yaklaştılar. Ama Fontin kısa bir süre içinde süngülerini düşürmeyi başardı. Sözleri hep mütevazı ve gönül alıcıydı ve içindeki anne acıma duyguları uyandırıyordu. Ateşinin çok yükseldiği bir gün rahibeler şu sözleri sayıkladığını duydular. ''Günahkar bir kadındım ama çocuğum yanıma geldiğinde Tanrı beni bağışlamış olacak. Sefih bir yaşam sürdürürken Cosette'imi yanıma alamaz, onun şaşkın ve hüzünlü bakışlarına katlanamazdım. Aslında her şeyi onun için yapıyordum ve Tanrı beni bu yüzden bağışlıyor. Cosette buraya geldiğinde Yüce Tanrı'nın beni kutsadığını hissedeceğim. Onu gözümün önünden ayırmayacağım. O masum yüzü görmek için beni iyileştirecek. O hiçbir şey bilmiyor. Rahibelerim, onu bir görseydiniz, tam bir melek. O yaşlarda kanatlar hala yerinde durur.'' Madeleine günde iki kez onu ziyaret ediyordu ve Fontin her seferinde ''Yakında Cosette'ime kavuşabilecek miyim?'' diye soruyordu. ''Belki yarın sabah, her an gelebilir, onu bekliyorum.'' diye yanıtlıyordu belediye başkanı. Ve solgun yüzü parıldayan anne ''Ah!'' diyordu. ''Ne kadar mutlu olacağım.'' Fatih'in bir türlü iyileşmediğini söylemiştik. Aksine durumu her hafta daha da ciddileşiyordu. İki kürek kemiğinin arasındaki çıplak tenine temas eden o kar yumağı terlemelerini aniden kesmiş, ardından uzun yıllardan beri için için gelişen hastalığını seyirip birdenbire şiddetlenmişti. O dönemde göğüs hastalıklarının teşhisi ve tedavisi Lannis'in faydalı yöntemleri aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Fantin'in ciğerlerini dinleyen doktor başını salladı. "Durumu nasıl?" diye sordu başkan. "Görmek istediği bir çocuğu mu var?" dedi doktor. "Evet. O zaman onu buraya getirmek için acele edin." Madeline'in içi titredi. "Doktor ne dedi?" diye sordu Fantin. Madeline gülümsemeye çalıştı. "Kızınızı hemen getirmemizi söyledi. Sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olacakmış." "Ah," dedi Fantin, "hakkı var. Ama bu Snyder'lar kızımı neden hala göndermiyorlar? Ah, kızım gelecek. İşte mutluluğun hemen yanı başında olduğumu hissediyorum." Bu arada Snyder çocuğu göndermiyor ve bunun için yüzlerce bahane uyduruyordu. Kusset'in sağlığı kış günü yolculuk yapacak kadar iyi değilmiş. Üstelik ufak tefek borçlar varmış, onların faturalarını topluyormuş gibi. "Kusset'i getirmesi için birini göndereceğim," dedi Madeline baba. "Gerekirse kendim giderim." Fontin söylediklerini bir kağıda yazıp imzalattı. "Monsieur Snyder, Kusset'in bu mektubu getiren kişiye emanet edeceksiniz. Geriye kalan küçük borçlarınız ödenecek. Sizi saygıyla selamlıyorum, Fantin." Olaylar bu şekilde seyrederken ciddi bir sorun ortaya çıktı. Hayatımızın gizemli kayasını boşuna yontarız. Kaderin kara damarı her zaman bir yerlerden belirir. Bir sabah, Montfermeil'e gitme kararı vermesi halinde belediyenin muallakta kalacak olan acil işlerini önceden halletmek için bürosunda çalışan Modlin'e müfettiş Javert'in kendisiyle görüşmek istediği bildirildi. Bu ismi duyan Modlin'in yüzü elinde olmadan hoşnutsuz bir ifade kapladı. Karakoldaki olaydan sonra Javert ondan her zamankinden daha fazla uzak durmuş, Modlin ise onu bir daha hiç görmemişti. "İçeri alın," dedi. Javert girdi. Madeleine şöminenin yanındaki masasında devriye polislerinin hazırladıkları şikayet tutanaklarını inceliyor, elindeki kalemiyle notlar ekliyordu. Javert'in içeri girmesini umursamadı. Kendini zavallı Fontaine'i düşünmekten alamıyor, müfettişe karşı soğuk davranmayı uygun buluyordu. Müfettiş kendini saygıyla selamlasa da sırtı dönük oturan belediye başkanı başını ona çevirmeden dosyasına notlar eklemeye devam etti. Çalışma odasında birkaç adım atan müfettiş sessizliği bozmadan olduğu yerde bekledi. Müfettişin kişiliğini bilen, uygarlığın hizmetindeki bu vahşiyi, Romalı, Spartalı karışımı, yarı keşiş, yarı asker bu garip adamı, yalan söylemeyi beceremeyen bu muhbiri, bu dürüst hafiyeyi uzun süreden beri gözlemleyen Madeleine'e karşı beslediği eski ve gizli nefreti, Fantin konusunda belediye başkanıyla tartıştığını bilen bir bilge o anda müfettişi inceleseydi şöyle diyecekti. Bu adamın başına neler gelmiş olabilir? Bu dürüst, açık, içtenlikli, namuslu, ağırbaşlı ve zalim vicdanı tanıyanlar müfettişin büyük bir iç hesaplaşma yaşadığını anlayabilirlerdi. Müfettişin aklından geçen her şey yüzüne yansırdı. Şiddete eğilimli insanlardan olduğu gibi ani bir dönemecin eşiğindeydi. Yüzünü asla böylesine garip ve alışılmamış bir ifade kaplamamıştı. İçeri girdiğinde kinin, öfkenin, kuşkunun izlerini barındırmayan bir bakışla Madeleine'in önünde eğilmiş, koltuğunun birkaç adım gerisinde durmuştu ve şimdi asla ılımlı davranmayı bilmemiş ve her zaman sabırlı davranmış bir adamın naif ve soğuk katılığıyla adeta hazır ola geçmişçesine duruyor, şapkasını eline almış, gözlerini önüne eğmiş bir halde tek bir söz etmeden, hiç kımıldamadan, içten bir alçak gönüllülük ve dingin bir boyun eğmişlikle subayın karşısındaki bir askerin, yargıcın karşısındaki bir suçlunun ifadesiyle belediye başkanının yüzünü kendisine dönmesini bekliyordu. Ona atfedebileceğimiz tüm duygular, tüm hatıralar gibi yok olmuştu. Granit gibi sert olduğu için içine nüfuz edilemeyen bu yüzde kasvetli bir hüzün vardı. Tüm benliğinden alçalmanın, kararlılığın ve cüretkar bir bezginliğin soluğu yayılıyordu. Nihayet kalemini masaya bırakan belediye başkanı iskemlesinde yarı dönerek sordu. "Evet müfettiş, ne oldu?" Kendini toplamak istermişçesine bir an sessiz kalan müfettiş, sükunetini koruyan hüzünlü bir heybetlilikle sesini yükseltti. "Sayın başkan, bir suç işlendi." "Ne suçu?" "Alt kademedeki bir görevli bir yöneticiye ciddi bir şekilde saygısızlık etti. Bu olayı bilginize sunmayı bir görev olarak kabul ediyorum." Bu görevli kim diye sordum öğütleyin. Ben dedi Javert. Siz mi?
Ben.
Peki bu görevli hakkında şikayette bulunacak yönetici kim?
Siz sayın başkan.
Madeleine koltuğunda doğruldu. Bakışlarını yerden ayırmadan müfettişe kararlı bir ifadeyle devam etti. Sayın başkan, sizden yetkinizi kullanarak beni görevimden azletmenizi istiyorum. Şaşkına dönen Madeleine konuşmak için ağzını açsa da Javert ekledi. İstifa edebileceğimi söyleyebilirsiniz ama bu yetmez. İstifa etmek onurlu bir şeydir. Hata yaptım. Cezalandırılmam, kovulmam gerek. Ve kısa bir sessizlikten sonra, Sayın Başkan, geçen seferinde bana haksız yere acımasızca davrandınız. Şimdi haklı olarak acımasızca davranın. Ah şu işe bakın. Ama neden? Diye haykırdım öyle. Bu saçmalık da neyin nesi? Ne anlama geliyor? Bana karşı nasıl bir suç işlediniz? Bana karşı nasıl bir haksızlık ettiniz? Kendinizi suçluyor, görev yerinizin değiştirilmesini istiyorsunuz. Kovulmayı istiyorum, dedi müfettiş. Tamam, kovulmayı. Çok güzel. Ama nedenini anlayamıyorum. Anlayacaksınız Sayın Başkan. Derin bir iş çeken müfettiş, soğuk ve hüzünlü bir ifadeyle devam etti. Sayın Başkan, 6 hafta önce o kız yüzünden tartışmamızın ardından öfkelenerek sizi ihbar ettim.
İhbar mı ettiniz?
Paris Emniyet Müdürlüğü'ne. Müfettiş gibi nadir olarak gülen Mödlen gülmeye başladı. Polisin yetki alanına müdahale eden bir belediye başkanı olarak mı? Eski bir kürek mahkum olarak. Başkanın yüzü soldu. Bakışlarını yerden ayırmayan Javert devam etti. Öyle sanıyordum. Uzun zamandan beri bir benzerlik. Favorlis hakkında bilgi toplamanız, gücünüz, ihtiyar, Fuchsland olayı, nişancılıktaki yeteneğiniz. Uwein'de sonra da araba tamirciliği yaptığını ve orada çamaşırcı bir kız olduğunu söylediği Paris'te görülmüş. Ama bunlar henüz kanıtlanmadı. Hırsızlık yüzünden küreğe mahkum olmadan önce Jo Valjo ne iş yapıyordu? Ağaç budayıcılığı. Nerede?
Fevol'de. Başka bir bulgu ise şu. Bu Jean Valjean'ın vaftiz ismi Jean. Annesinin aile ismi ise Mathieu'ymuş. Hapisten çıktıktan sonra kimliğini gizlemek için annesinin ismini kullanıp kendini Jean Mathieu olarak tanıtmasını düşünmekten daha doğal ne olabilir ki?
Auvergne gitmiş. O bölgenin şivesinden dolayı Jean, Chan'a dönüştüğü için ona Chan Mathieu diye hitap edilmeye başlanmış. Bizimki buna hiç karşı çıkmayınca en sonunda Jean Mathieu olarak anılmış. Beni anlıyorsunuz değil mi? Favo ile araştırma yapılıyor. Jean Valjean'ın ailesi ortada yok. Bilirsiniz bu sınıftan insanlarda aileler sıklıkla yok olup gider. Bunlar çamur olmadıkları zaman toza dönüşürler. Üstelik bu öykünün başlangıcı 30 yıl öncesine dayandığı için Fauvel'de Jean Valjean'ı kimse tanımıyor. Toulon'a başvuruyorlar. Orada Witt'den başka Jean Valjean'ı tanımış olan iki kürek mahkumu daha var. Müebbet hapse mahkum olmuş. Bu iki kişi hapisten getirtilip Chauvinchu ile yüzleştiriliyorlar. Onlar da hiç tereddüt etmeden diğeri gibi bu kişinin Jo Valjean olduğunu söylüyorlar. Aynı yaşta, 54 yaşındadır, aynı boyda, aynı görünüşte, neticede aynı adam. İhbar mektubunu Paris Emniyet Müdürlüğü'ne işte o dönemde göndermiştim. Yanıt olarak aklımı kaçırmış olduğumu ve Jo Valjean'ın adaletin elinde bulunduğunu söylediler. Jo Valjean'ın burada yakaladığımı sanırken bu durum karşısında nasıl şaşırdığımı tahmin edersiniz. Sorgu hakimine yazdım, beni çağırttı. Chauvinchu'yu gördüm. Ya sonra diye araya girdi Madeleine. Javert kararlı ve hüzünlü bir ifadeyle yanıt verdi. Sayın Başkan, gerçek gerçektir. Öfkelensem de bu adam Jo Valjean'dı. Ben de onu tanıdım. Madeleine alçak sesle, emin misiniz diye sordu. Javert derin bir inancı yansıtan o acılı gülümsemeyle güldü. Evet, eminim. Bir an düşüncelere dalarak, gayri ihtiyari olarak masanın üzerindeki çanaktan mürekkebi kurtarmaya yarayan bir tutam talaş aldı. Şimdi, gerçek Jo Valjean'ı gördükten sonra böyle bir şey nasıl düşünebildiğimi anlayamıyorum. Beni bağışlayın Sayın Başkan. 6 hafta önce herkesin içinde kendisini aşağılayan ve dışarı çıkmasını söyleyen kişiye bu ciddi ve yalvaran sözleri yönelten müfettiş, bu kibirli adam farkında olmasa da bir doğallık ve ağırbaşlılık abidesiydi. Madeleine bu yakarışa ani bir soruyla karşılık verdi. Peki adam ne diyor? Ah, elbette ki sonunun kötü olduğunu biliyor. Jo Valjean ise aynı suçu tekrarlamış oluyor. Çocuk olsa bir duvara tırmanmayı, bir dalı kırmayı, elmaları aşırmayı haylazlık sayarız. Ama bir yetişkin için bu bir suçtur. Bir kürek mahkeme için cinayet anlamına gelir.
Duvardan atlayıp bir başkasının mülküne girme ve hırsızlık. Hepsi bu. Artık sulh cezada değil, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Birkaç gün hapis değil, ömür boyu kürek cezası alacak. Üstelik gezgin çocuğun başına gelenler de dava konusu olacak. Elbette, çabalaması gerekir. Öyle değil mi? Evet, Jean Valjean hariç herkes böyle yapardı. Ama Jean Valjean sinsidir. Onu bu yanıyla da tanıdım. Bir başkası işlerin kötüye gittiğini hissedip çırpınır, bağırıp çağırır. Çaydanlığın ateşte kaynadığını fark eden Jean Valjean olmayı kabul etmek istemezdi. Oysa bu durumu anlamamış gibi görünüp, benim adım Champechou, adım sadece bu diyor. Şaşkın görünüyor, aptalmış gibi davranıyor. Kendi bilir. Ah, o adam çok kurnazdır. Ama olsun, deliller ortada. Dört kişi onu tanıdı. Alçak ihtiyar mahkum olacak. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek. Tanık olarak oraya gideceğim. Yeniden işine dönen Mödlein, elindeki dosyasını sakince karıştırıyor, okuyor ve ara sıra işi başından aşkın biri gibi notlar alıyordu. Müfettişe döndü. Bu kadar yeter müfettiş, dedi. Aslında tüm bu ayrıntılar beni hiç ilgilendirmiyor. Boşuna zaman kaybediyoruz. Yapmamız gereken acil işler var. Müfettiş, şimdi hemen Sasol Caddesi'nin köşesinde ot satan Madame Buzeki'nin evine gidip arabacı Pierre Chanel'ün şikayet etmesini söyleyeceksiniz. Bu kaba saba adam onu ve çocuğunu az kalsın ezecekti. Cezalandırılması gerek. Ardından Montreux de Chopin'i caddesine Chorsilya'ya gideceksiniz. Komşusunun oğlunun bahçesine yağmur suyu akıtıp evinin temelini zedelediğinden yakınıyor. Sonra Madame Rune Lebusier'e uğrayıp zabıt tutacaksınız. Ama size çok iş yüklüyorum. Bana bir hafta ya da 10 gün içinde EAS'taki mahkemeye gideceğinizi söylememiş miydiniz? Daha önce Sayın Başkan. Ne zaman? Ama sanırım Sayın Başkan'a duruşmanın yarın olduğunu ve bu akşam posta arabasıyla yola çıktığımı söylemiştim. Medülin elini garip bir şekilde salladı. Peki dava ne kadar sürecek? En fazla 1 gün. Karar yarın akşam açıklanır. Ama kararı beklemeyeceğim. İfademin dinlenmesinin hemen ardından geri döneceğim. Tamam, dedi Medülin. Ve eliyle müfettişe çıkmasını işaret etti. Müfettiş gitmedi. Bağışlayın Sayın Başkan, dedi. Yine ne var, diye sordu Medülin. Sayın Başkan, size hatırlatmam gereken bir şey var. Nedir? Azledilmem gerekiyor. Medülin ayağa kalktı. Müfettiş, onurlu bir insansınız. Size saygı duyuyorum. Hatanızı abartıyorsunuz. Zaten bu saygısızlık da bana karşı yapıldı. Müfettiş, sizin mesleği bırakmanız değil, terfi etmeniz gerekiyor. Ben görevinizde kalmanızı uygun görüyorum. Müfettiş derinliklerinde pek aydınlanmamış ama katı ve iffetli bir vicdanın görünür gibi olduğu saf göz bebeklerini Mödlün'e yönelterek sakin bir ses tonuyla. Sayın Başkan, ben sizin gibi düşünmüyorum, dedi. Size bu konunun beni ilgilendirdiğini tekrarlıyorum, diye yanıtladı Mödlün. Ama düşüncesinde ısrarlı olan müfettiş devam etti. Abartmaya gelince, hiçbir şey abartmıyorum. Bakın, size düşüncelerimi aktarayım. Sizden haksız yere kuşkulandım. Bu önemli değil. Bir üstümden şüphelenmek suistimal olsa da mesleğimiz gereği herkesten şüpheleniriz. Ama sizin gibi saygın bir belediye başkanını, bir yöneticiyi, bir öfke nöbeti sırasında öcümü almak için elimde hiç kanıt olmadan ihbar ettim. Bu ciddi, çok ciddi bir suçtur. Otoritenin bir görevlisi olarak sizin kişiliğinizde otoriteye hakaret ettim. Aslarımdan biri bunu yapsa onu mesleki yetersizliğinden dolayı kovardım. Bakın Sayın Başkan, bir şey daha söyleyeceğim. Hayatım boyunca suçlulara karşı hep acımasız davrandım ve haklıydım. Şimdi kendime karşı acımasız davranmazsam haklı olarak yaptığım her şey haksızlıklara dönüşecek. Kendimi diğerlerinden daha fazla kollamaya hakkım var mı? Hayır. Nasıl olur? Başkalarını cezalandırıp kendimi muaf tutacağım. Ama o zaman bir sefilden ne farkım kalacak? O alçak müfettiş diyenler haklı çıkacak. Sayın Başkan, bana iyilik yapmanızı istemiyorum. Başkalarına yaptığınız iyilikler canımı yeterince sıkmıştı. Halktan bir kızı burjuvaya, polisi bir belediye başkanına, alt kademedeki birini üstüne karşı haklı bulmaya dayanan bir iyiliği ben kötü niyetlilik olarak görüyorum. Toplum bu iyilik anlayışı yüzünden yozlaşıyor. Tanrım, iyi olmak çok kolay. Önemli olan adil davranabilmek. Bakın, sandığım kişi olsaydınız size karşı hiç de iyi davranmayacaktım. Başınıza neler geleceğini görecektiniz. Sayın Başkan, herkes gibi muamele görmeliyim. Katilleri yakalarken, hırsızları şiddetle cezalandırırken kendi kendime hep ''Bak, Bir suç işlersen, seni yakalarsam o zaman kendine dikkat et, diyordum. Suç işledim, bunu kabul ediyorum. Olan oldu. Tamam, aşağılandım, işten kovuldum. Olsun, kollarım var, çiftçilik yaparım, umurumda değil. Sayın Başkan, görevin gereklilikleri bir örnek istiyor. Sizden sadece müfettiş Javert'i azletmenizi istiyorum. Tüm bunları garip bir dürüstlük anlayışı olan bir adama özgü anlam veremediğim tuhaf bir yüceliğin verdiği mütevazı, gururlu, umutsuz ve inançlı bir ifadeyle söylemişti. Bakarız dedi Madeline ve ona elini uzattı. Gerileyen müfettiş yabani bir ses tonuyla. Bağışlayın Sayın Başkan ama bu mümkün değil. Bir belediye başkanı bir muhbirin elini sıkmaz. Sonra dişlerin arasından ekledi. Evet muhbir, polislik görevimi kötüye kullandığımdan beri sadece bir muhbirim. Sonra saygıyla selam vererek kapıya yöneldi. Geriye dönüp gözlerini her zamanki gibi önüne eğmiş bir halde. Sayın Başkan, yerimi bir başkası alana kadar görevime devam edeceğim, dedi. Çıktığında koridorun döşemesinden uzaklaşan o sert ve kararlı adımları dinleyen Madeline düşüncelere daldı. Anlatacağımız olayların tamamı Montreux-sur-Mer'de bilinmese de bu şehirde iz bırakan az sayıda olaydan biri olan bu öyküyü en ince ayrıntılarına kadar aktarmamamız büyük bir eksiklik olacaktır. Bu detaylarda okuyucunun gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını düşündüğü bazı durumları gerçeğe olan saygımızdan dolayı oldukları gibi anlatacağız. Madeline müfettişle görüşmesinin ardından öğleden sonra her zaman yaptığı gibi Fantin'i ziyarete gitti. Fantin'i görmeden önce hemşireyi çağırdı. Tüm hemşire rahibeler gibi bir revirde görev yapan iki dindar kadının adları Peapod ve Simplice'di. Sıradan bir köylü olan rahibe, hemşire rahibelik görevine bir kapıdan girer gibi kolayca girmiş, kendini Tanrı'nın hizmetine bir oda hizmetçisiymiş gibi adamıştı. Aşçı nasıl aşçıysa o da bir rahibeydi. Bu tip insanlara nasıl rastlanmazdı? Manastır tarikatları çömlek çamuru gibi kolayca bir kepusene ya da örsüne dönüştürülebilen bu köylüleri seve seve kabul ederlerdi. Bu kaba saba kızlar ibadetin ağır işlerinde kullanılırlardı. Bir sırtmaçın Karmel tarikatı mensubu olması kimseye zarar vermezdi. Birinin diğerine dönüşmesi için fazla emek harcamaya gerek yoktu. Köylü cehaletinin ve manastırın ortak temeli hazır haldeydi ve köylüyle keşişi hemen kaynaştırırdı. İş gömleği biraz bollaştığında rahip cübbesine dönüşürdü. Pontus yakınlarında küçük Marin kasabasından gelen, taş razlığıyla konuşan, ilahiler söyleyen, homurdanan, yatalakların çaylarına, sofuluklarına ya da ikiyüzlülüklerine göre şeker koyan, hastalara kaba davranan, ölmek üzere olanlara ilgisizce yaklaşan, Tanrı'yı adeta yüzlerine fırlatan, can çekişmeyi öfkeli dualarla taşa tutan, yürekli, dürüst, kırmızı yanaklı, koyu dindar bir kızdı. Hemşire Simples bal mumu beyazı gibi beyazdı. Hem de Pitfoot'un yanında sıradan bir mumun yanındaki kilise şamdanının mumu gibi görünüyordu. Wasson de Pearl kafasındaki hemşire rahibe imgesini onca özgürlüğü, onca yükümlülüğe katarak ilahi bir şekilde şu güzel sözlerle tasvir etmişti. Hastaların evleri onların manastırları olacak. Evleri kiralık bir odadan ibaret olacak. Şapel olarak yörelerindeki kiliseleri, ibadethane olarak kentin sokaklarını, hastane koğuşlarını kullanacaklar. Duvarları itaatten, parmaklıkları Tanrı korkusundan, peçeleri mütevazılıktan oluşacak. Bu ideal hemşire Simplice de cisimleşmişti. Kimse hemşire Simplice'in yaşını söyleyemezdi. Hiç genç olmamış, hiç yaşlanmayacakmış gibi görünüyordu. Uysal, ağırbaşlı, sevimli, soğuk, asla yalan söylemeyen bir kişiydi. Kadın demeye cesaret edemiyoruz. Kırılgan görünecek kadar uysaldı ama granitten daha sağlamdı. Bahtsızlara o zarif, ince, tertemiz parmaklarıyla dokunurdu. Sözlerinde adeta bir sessizlik vardı. Ses tonu bir günah çıkarma bölmesine uygun düşecek ve bir salonu büyüleyecek türdendi. Zarafeti abadan elbisesiyle uyum içindeydi. Teniyle giysisi arasındaki o sert temas ona sürekli olarak cenneti ve Tanrı'yı hatırlatıyordu. Bir ayrıntı üzerinde duralım. Asla yalan söylememek. Önemsiz bile olsa çıkarı için gerçeğin, kutsal gerçeğin dışında hiçbir şey söylememek, hemşire Simples'ın en belirgin özelliği erdemin dışa vurumuydu. Tarikatta bu sarsılmaz doğruculuğuyla ünlüydü. Rahip Seeker, sağır, dilsiz, müziğe yazdığı bir mektupta hemşire Simples'den söz etmişti. Ne kadar içten ve temiz yürekli olursa olalım, bu temizliğin üzerinde küçük bir yalanın çatlağı vardır.
Onda hiçbir çatlak yoktu. Küçük yalan, masum yalan onun için mümkün müdür? Yalan söylemek mutlak kötülüktür. Az yalan söylemek olası değildir. Yalan söyleyen her konuda yalan söyler. Yalan söylemek şeytanın yüzüdür. Şeytanın iki ismi vardır. Biri şeytan, diğeri yalan. İşte düşündükleri böyleydi ve düşüncelerini uyguluyordu. Bu yüzden az önce sözünü ettiğimiz o beyazlığın ışıltısı dudaklarını, gözlerini bile kaplıyordu. Gülümsemesi, bakışları beyazdı. Vicdanın cam mekanında tek bir örümcek ağı, tek bir toz zerresi yoktu. Vincent de Paul'e itaat etmeye başladığında özel olarak Simplice ismini seçmişti. Bilindiği gibi Sicilyalı Azize Simplice, Segasta'da doğduğu yalanını söyleyip kendini kurtarmak yerine iki memesinin kesilmesini tercih etmişti. Bu Azize bu ruha uygundu. Tarikata katıldığında hemşire Simplice'ın şekerlemelere düşkün olmak ve kendisine mektuplar gönderilmesini sevmek gibi zamanla düzelttiği iki kusuru vardı.